Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız, Aklı Karışık adlı güzel bir eserin yazarı, son zaman yeni çıkan bir eserdir. Bendeniz Süleyman Derin, sizlerle İhya Ulumuddin'den şükür bahsini beraber paylaşıp efendim açıklamaya çalışıyoruz. Hocam geçen haftalarda şeyden bahsetmiştik biraz, yani her nimeti yerli yerinde kullanmak, amaç dışı kullanmamak demiştik. Siz evet. De çok güzel bir sözle bitirmiştiniz. İnsan en çok kendisini amaç dışı kullanıyor. Çünkü evet. Ayet-i Kerime'de ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar, Kur'an'a ve sünnete uysunlar diye yarattım diyor. Yani benim gönderdiğim buyruklara uysunlar da güzel insanlar olsunlar diye yarattım, ama insanlar bunu dinlemiyorlar çoğu zaman. Kendi kafalarına göre yaşayıp ondan sonra sigaranın küllerinden kolaya katıp bilmem, yani Allah'ın o kadar temiz nimeti varken olmadık şekilde kendilerini zehirliyorlar. Şimdi hocam burada bir ayet-i kerimeyi paylaşalım kıymetli dinleyicilerimizle.
Evet.
Ve galilun min ibadiyye şekur. Kullarımdan şükredenler azdır diyor Allahü Teala Sebe suresinde. Yani demek hocam bu kendisindeki kabiliyetlerin hakkını veren, Allah'ın verdiği malı mülkü yerli yerince kullanan, sesiydi efendim, cemaliydi, işte gücü kuvvetiydi, bunu kullanan insan çok az olduğunu Rabbimiz söylüyor hocam. Ne dersiniz? Yani bugün toplumda hakikaten bunu görüyor muyuz?
Fazlasıyla tabii şey, hani insan kelimesiyle ilgili olarak köken bilimde neseye kökünden kökenden geldiği belirtilir. Hakikaten unutmak insanın doğasında var. O anlamda insan en başta şey, kendi insaniyetini unutuyor. Sosyolojide yabancılaşma dediğimiz bir kavrama karşılık geliyor bu hocam yani.
İnsanın kendisine yabancılaşması
evet,
hocam.
Evet, insanın kendine yabancılaşıyor. Yani mesela kendi duygu ve kendi düşünce dünyasına uzaklaşıyor. Kendini makine gibi hissetmeye başlıyor. Ya da başka herhangi bir nesne gibi hissetmeye başlıyor. İnsaniyetini hissedemiyor. İçinde derin bir boşluk hissediyor. Psikolojide de başka bir kavram var. Psikolojik füg deniyor hocam buna.
Evet.
Psikolojik füg bir insanın geçici ya da kalıcı bir şekilde artık daha uzun süre kendi kimliğini unutması. Meşhur şey vardır. Çinli bir sanatçı Hollywood'da Jackie Chan. Onun bir filmi vardı.
Evet hocam.
Filmde Afrika'ya düşüyor. Şeyden uçaktan her nasıl düşüyorsa ama kendini kim olduğunu hatırlamıyor. Bilmiyor. Düşmanlar peşinde. Kimden yardım alacağını bilmiyor. Yardım alacakların bazen şey olduğunu zannediyor. Düşmanı çıkıyor. Düşman zannettikleri dostu aslında. Ama yani kendini hatırlamıyor. Ben kimim? İsmini bile hatırlamıyor yani
hocam,
adam.
Hocam bunu Mevlana çok güzel ifade etmiş. Ne diyor? Kurt kuzuya aşıktır. Bunu anlarım da. Kuzunun kurda aşık olmasını anlayamıyorum.
Değil mi yani? Yani
kurt kuzuyu sever. Niye?
Yiyecek yani.
Onu yemek ister. Ama yani başka türlü kuzu kurdu nasıl sever? Şimdi hocam buraya şuradan bizim tasavvufta bunu biliyorsunuz meşhur hadisimiz var. Veya kelam-ı kibar diyelim. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbe. Kendini bilen Rabbini bilir. Hocam bunun tersi de var. Ayet-i kerime şöyle diyor Haşr suresinde. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Tam bir yabancılaşma. İnsan Allah'ı unuttuğu zaman hocam çok ilginç. İnsanın kendisini sırf Allah'tan ayrı olarak çalışması yeterli olmuyor. Bugün işte tıp mesela.
Evet.
Çok ileri gitti. Artık kendimizi tanıyoruz. Hücrelerimizi, işte efendim midemizi, her ağzamızın ne işe yaradığını biliyoruz. Tedavisi de var. Buna rağmen insan mutsuz. Yani kendimizi sadece zahiren tanımak da yetmiyor. İşte zikrullah dediğimiz tasavvufta.
Evet.
Ancak Allah'ı zikirle hatırlarsak kendimizi tanıma imkanımız oluyor. Bu ayet-i kerime çok ilginç geliyor hocam bana. Evet. Allah'ı unutursak
kendimizi de unutuyoruz.
Çok ilginç. İşte bu kapitalist sistem, bu normal, modern, seküler sistemde haşa Allah'a yer yok. Değil mi
evet,
hocam?
Evet, aynen öyle. Ama sonuç olarak insan bunun bedelini ödüyor.
Hocam bu sefer şu oluyor. Belki buradan devam etmek istersiniz. Kendi güzelim dinimizi bırakıyoruz. Son din, hak din, son kitap. Bu sefer Budizm'den mi acaba yardım alsak?
Evet.
Acaba yoga mı yapsak? Acaba transcendental meditasyon mu yapsak gibi. Tabii çünkü hocam içerideki ruh boş durmuyor. Bir şeyler istiyor sizden. Gıda istiyor. Nasıl beden evet. acıkıyor, ruh da acıkıyor.
Aynen öyle. Yani insan Allah'tan uzaklaştıkça kalbinden de uzaklaşıyor. Kalbinden uzaklaştıkça Allah'tan da uzaklaşıyor. Ama insanı huzura, mutluluğa götüren şey ise, tabii bu mutluluk kapitalist anlamdaki mutluluktan söz etmiyorum. İnsanı itminana, doygunluğa, dinginliğe götüren şey ise şey, kalbe. Yani insan aklıyla pek çok şeyi bilebiliyor ama bunu içine sindirmediği zaman karşılığını alamıyor
hocam,
yani.
Hocam Mevlana'nın altın gibi tam böyle taşı gediğine koyalım sözü var.
Evet.
Hayvan diyor midesinden doyar. Hayvan has peşindedir. Yani ot bulayım, et bulayım, yiyip keyfime bakayım evet. der. Veya hocam nasıl böyle bir aslan eti bulunca nasıl hocam saldırıyorlar böyle değil mi? Evet, vahşi hayvanlar ne kadar zevkle yiyorlar. İnsan diyor kulağından doyar. Yani kulaktan nasıl doyar? Kulakta yemek koyacak halimiz yok içeriye.
Evet.
Yani tatlı söz. Hikmetli söz. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, güzel kitaplar, hoş sözler. Hakim insanların, filozofların sözleri sizi doyurur. Demek hocam kulaktan giden gıda ruha giriyor direkt.
Evet.
Ya yani bunu eğer bir insan bugün bunu kaybettiysek artık kulaktan değil de sadece midemizden besleniyorsak demek ki hocam sıkıntı var burada. İşte kendimizi unutmaya başlamışız demektir.
Evet. Yani insan kalbini bir anlamda hatırlaması lazım. Kalbini hatırlaması için de Allah'ın ayetlerini hatırlaması lazım. Ayetler Kur'an'da var. Bir de Allah'ın kozmik ayetleri var yani.
Hepsi aynı ayet.
Hepsi aynı
Allah'tan
ayet.
Gelmiş.
Evet evet. Şey hocam, İmam Gazali başka bir kitabında Hikmetler kitabı var. Hikmetler kitabında gökyüzünü seyretmenin 10 tane faydasını sayıyor. Gökyüzünü seyretmenin.
Hocam bu da şükür ya.
Evet.
Çünkü o gökyüzü boşuna yaratılmamış.
Tabii.
Buyurun hocam, dinliyorum sizi. Çok.
Diyor ki hüzün ve kederi azaltır. Vesveseleri, kuruntuları azaltır. Korkuya yol açan kuruntuları giderir. Allah'ı hatırlatır. Kalpte Allah'ın büyüklüğünü yayar. Kötü düşünceleri giderir. Karamsarlık hastalığına iyi gelir. Aklı teselli eder. Sevenleri birbirine alıştırıp yakınlaştırır. Ve o duaların kıblesidir diye bitiriyor.
Hocam biraz romantik olacak ama böyle çok güzel efendim havalarda, güzel böyle mehtaplarda, yıldızlı günlerde özellikle evli çiftler hanımlarıyla beraber bir kahve yapıp şöyle semaya baksınlar diyelim mi?
Evet hocam ama çok ilginç bir şey söylediniz. Niye biliyor musunuz?
Evet.
Şimdi ben bunu bir zaman Sufiyle Terapist diye bir Facebook sayfamız da var. Hı-hı. 80 bini aşkın takipçisi var. İmam Gazali'nin bu 10 faydasını orada paylaştım. Birisi bir yorum yaptı. Bulamıyorum şimdi o yorumu. Adıyaman taraflarında bir gelenek varmış. Düğünde gelinle güvey şeye çıkartılmış, düğün halaylar çekilirken vesaire gerdeğe girmeden önce dama çıkartılırmış. Sırt üstü yatıp gökyüzünü seyredermişler yarım saat kadar.
Çok ilginç.
Evet. Ben bunun böyle acaba eskiden böyle yaygın bir gelenek miydi bu? Unutuldu ya da yöresel böyle başka uygulamalar var mıydı bilmiyorum. Ben çocukluğumdan beri böyle çok fazla gökyüzünü seyrettiğim için şeye çok meraklıyım. Ya böyle bir şeye çok fazla meraklıyım. Yani o gökyüzünü seyretmek bir de şey hocam şimdi insanın bedeni atomlardan oluşuyor nihayetinde. Toprak da atomlardan oluşuyor. İlginç bir şey. Bizim bedenimizi oluşturan atomların bir kısmı hocam diğer galaksilerden ve yıldızlardan gelen atomlardan. Yani gökyüzüne baktığımız zaman aslında bedenimizin ham maddesine bakıyoruz yani bir açıdan bakarsak
yani. Hocam her
yani.
Şey aslında özler ya.
Evet, aynen öyle yani.
Hocam şimdi ben bunu geçen Mülk Suresini okuyordum. Çünkü Allah hocam bu gökyüzünü niçin yaratmış? Çok ilginç hocam. Allah-u Teala bu Mülk Suresini hocam bu konuya çok ehemmiyet veriyor. İşte diyor ki 7 göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk göremezsin. Mülk Suresi ayet 3.
Evet.
Gözünü döndür de bak bir bozukluk görüyor musun? Tekrar bak diyor hocam Rabbimiz. Aciz ve bitkin halde gözün sana geri dönecektir. Yani hiçbir hata bulamazsın. Şimdi hocam şu ayet çok ilginç. Mülk Suresi ayet 5. Andolsun ki biz gökyüzünde en yakın gökte diyor kandillerle donattık ve onları şeytanlar için taşlamalar yaptık. Hocam bu zeyyenle kullanıyor. Biz yani gökyüzünü sizin için süsledik diyor Allah-u Teala.
Evet.
Hocam yani düşün insana Allah o kadar kıymet vermiş ki o her birisi belki güneş sistemi kadar olan büyüklükteki yıldızları falan kandil gibi gökyüzünü süslemiş.
Evet.
Şimdi biz o kadar nankörüz ki hocam bazen gökyüzüne bakmıyoruz. Ve tefekkürün fi halqi semavati vel ard ayet-i kerime var. Allah'ın yarattıklarını. Şimdi hocam ondan sonra gidip ya Budistler nasıl tefekkür ediyor? Nasıl meditasyon yapıyor? Efendim işte ben yoğum hiçim ya. Yoğum hiçim demeye gerek yok.
Evet.
Allah sana gökyüzünü tefekkür etsin diye yani senin için o kadar teşbih hata olmasın masraf etmiş. Yani muazzam bir kainat yaratmış. Tabii Rabbimiz her şey kolay. Ben bunu latife olarak söyledim hocam. Yani biz hani bir misafirimizi eve getirdik.
Evet.
Çok güzel ikramlarda bulunduk. Onun için süsler yaptık. Adam dönüp bakmadı. Teşekkür de etmedi. Hocam sen rahatsız olur değil mi?
Evet.
Hani belki biraz sonra ona da gireriz. Kullara teşekkür etmenin de bir şeyi var. Bu Allah'a teşekkür etmek hocam. Öyle güzel bir şey ki. Allah'a teşekkür eden kullara teşekkür ediyor. Kullara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür edemiyor.
Edemiyor.
Böyle bir bağlantı da var. Buraya şuradan gelmiştik hocam. Şükreden kullar hem Allah'a olsun hem de kullara şükredenler azdır. Annemiz bizi yetiştirir. 20 sene emek verir.
Evet.
Sonra ne kadar teşekkür edebiliyoruz? Ayet-i kerimelerde çok biliyorsunuz uyarılar var bu konuda. Allah diyelim hocam bize bunu nasip etsin. Yani şükür erbabı olmak kolay bir iş değil.
Şey hocam, Cahit Koyu'dan bir şiiri var. Şey diyor.
Buyurun hocam.
Yıldızlar kaş göz ederek olsun seninle konuşmak istemeseler niye o kadar uzaktan göz kırpıp dursunlar sana? Hani ışık yıldızlar yanıp sönüyor ya, o diyor göz kırpıyor, seninle konuşmak istiyor diyor yani.
Ama biz kafamızı kaldırıp bakmıyoruz, bu güzel kainata yani bakmıyoruz.
Evet evet. Bu arada bir de şeye değinmek istiyorum hocam. Gökyüzünde ne kadar yıldız var yani, şeyi yok. Haddi hesabı yok. Şu kadar söyleyeyim. Birin yanında hocam 24 tane sıfır yazarsak bu da şey yapıyor. Bir septilyon. Ben bu rakamı yeni öğrendim sayıdır yani. Septilyon.
Tahminimizi hani, bile aşıyor değil mi hocam?
Yani biz trilyon diyoruz ya. Kaç trilyon, kaç trilyon trilyon öteye gidiyor. Gökyüzünde o kadar şey olduğunu, yıldız olduğu tahmin ediliyor yani. Şimdi bütün bunlara bakıyor. İlginç hocam, buradan nankörlük insanı nereye götürüyor? Şimdi diyorlar ki teleskop insana ne kadar önemsiz olduğunu hatırlattı. Ben diyorum ki tam tersi.
Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.
Niye? Çünkü mesela bizim Karadeniz'de şey derler, fuska derler. Böğürtlen mi deniyor onu hocam? Hani dikende yetişen
Eyvallah
şey.
Eyvallah hocam, böğürtlen.
Şimdi böğürtlenin bitkisini düşünün hocam. Ne kadardır? Yani işte bir iki kol kadar bir şeydir yani. Ama üzerinde bir sürü ne vardır? Meyvesi vardır. Şimdi ama benim çocukluğumda bizim köyde şey vardı. Devasa bir kiraz ağacı vardı. Şimdi devasa kiraz ağacı ama o böğürtlen kadar yoğun şeyi yok. Oransal vermiyor olarak meyvesi yok yani. Şimdi diyorum ki kiraz şöyle mi diyecek? Vay be, ben ne anlamsız, önemsiz, kıymetsiz bir şeymişim. Şu koca ağaçta ancak bu kadar yerim var. Tam tersi, böğürtlene göre şöyle övülmesi lazım. Bak ben ne kadar Allah bana kıymet veriyor ki şu devasa ağacın meyvesi yapmış beni yani.
Aynen hocam. Aynen.
Şükretmesi lazım. İlginç şey de, astrofizik de buna depresif görüş diyorlar hocam. Yani evreni araştırdıkça evrenin ne kadar anlamsız olduğunu anlıyoruz. Ya o anlamsızlık senin kafanda. Sende o anlamsızlık. Koskoca evrende sen bir meyvesin. Bu koca evrenin meyvesisin. Allah sana bu kadar kıymet vermiş. Kadrini bil yani.
Hocam ayetlerde diyor ki biz yerde ve gökte ne varsa insana boyun eğdirdik.
Evet.
Yani yeryüzündeki aslanı, kaplanı, fili, balinası, en büyük hayvanlar yani ne kadar...
Değil mi?
Hepsi bize hizmet ediyor.
Evet.
Gökteki yıldızlar bize boyun eğmiş. Allah eğdirtirmiş. Ya buna teşekkür etmek yerine, yani hocam insan ne kadar kafası karışık. Sizin bu aklı karışık kitabınızın başlığı çok hoş.
Eyvallah.
İnsanın aklı karışmaya görsün. Düşmanı dost, dostu düşman görüyor. Nimeti nikmet diyoruz hocam Rabbim'de biz buna. Yani bela, belayı nimet zannediyor. Diyerek hocam buradan şeye girelim mi?
Evet.
Nimetin hakikati bahsi var.
Evet hocam.
Yani hocam bugün kafamız, aklımız çok karışık. Nimet nedir o konuda da çok net bilgi sahibi değiliz. Yani bazen başımıza bela olacak bir şey istiyoruz Allah'tan.
Evet.
Ama onu nimet haline çevirecek formülleri de bazen bilmeyebiliyoruz. Şöyle diyor hocam. Bilmiş ol ki her iyilik ve zevk, hatta aranan faydalı her şeye nimet denirse de gerçek nimet ahiret saadetidir. Şimdi yediğimiz içtiğimiz bize zevk veren her şey nimettir, doğru. Ama diyor İmam Gazali, insan sonsuzluk alemine gidiyor. Öyle bir nimet istesin ki Allah'tan hem bu dünyada faydası olsun hem de ahirette onu yalnız bırakmasın.
Evet.
Bunun hocam sırrını şimdi verecek bize. Diğerlerine nimet demek ya hatadır ya da mecazidir. Mesela ahirette hiçbir kârı olmayan şeylere nimet demek galattır.
Evet.
Bunun gibi görünüşte bazı şeylere nimet denirse de bir veya birkaç vasıta ile ahiret saadetine ulaştıran şeye nimet demek en doğrusudur. Şunu diyor hocam açıkçası İmam Gazali. Nimet denen şey bizi bu yolculuğumuzda ahirete taşıyan, ahirete ulaşmamıza, cennete ulaşmamıza yarayan şeylerdir. Biraz sonra açıklayacak bunun ne olduğunu. Şimdi diyor ki hocam, birinci nimet, dünya ve ahirette faydalı olan şeylerdir. İlim ve güzel ahlak gibi.
Evet.
Bunlar hocam farkındasanız biraz maddi şeyler değil. Daha manevi.
Hı hı.
Yani size şimdi çok derin bir ilim olsa insanlar dışarıdan bakınca derler ki ya hocanın elbisesi eski. Kıymet vermeyebilirler dış görünüşe bakarak. Yani ilim ve güzel ahlak. Güzel ahlak da öyle. hemen hani görünmeyebilir. Ama bu en büyük nimet diyor. Yani bir, o zaman şu manaya geliyor hocam herhalde. Biz öğrenmeye ve ahlakımızı geliştirmeye, karakterimizi geliştirmeye odaklanalım ilk planda, öyle demiyor mu hocam?
Evet, kesinlikle.
Bu konuda yani demek ki
buyurun. İnsanı belki de en iyi anlatacak kelimelerden bir tanesi öğrenci olması. Yani öğrenecek çok şeyinin olması. Ve o öğrenecek olduğu her şey de onu geliştirecek olan şeyler. Ve aslında yaratılışında da zaten var olan şeyleri büyütmesi, geliştirmesi anlamında, yani bir küçücük bir tohumunun devasa bir çınara dönüşmesi gibi. O bakımdan insan Allah'ın verdiği bu nimetlerin şükrünü, kadrini bilmeli. Kendi kadrini de bu anlamda insan bilmeli. Bize hep gelenekte şey vurgulanır, haddini bilmek, ama bizim geleneğimize aynı zamanda kadrini bilmek de vurgulanır. Yani bil kendi kadrini, her cayi olma der Feridüddin Attar. Kendi kadrini bilecek ki Allah için şimdi bu kadar büyük, böyle akıl almayacak kadar uçsuz bucaksız bir evrende yaşıyoruz. Ama Allah sadece ve sadece insana bahşetmiş, kendi ruhundan bir nefes bahşetmiş.
Bütün kainat hizmet çıkılmış.
Evet, yani eğer Allah seni sevmeseydi kendi ruhundan sana bir şey bahşeder miydi?
Hocam Rahman suresinde Er-Rahman allemel Kur'an halagal insan diyor hocam.
Evet.
O merhamet sahibi, sonsuz merhamet sahibi olan Allah önce öğretti bak hocam. Kur'an, evet. Hikmet, ilim öğretti. Ondan sonra insanı yarattı.
Evet.
Demek hocam insan ilim öğrendikçe insanlaşıyor.
Kesinlikle.
Hikmet öğrendikçe insanlaşıyor. İlimden ve hikmetten uzak kaldıkça da bu vasfını sanki kaybediyor gibi.
Kesinlikle. Ayetlerin hocam devamı var. 5 ve 9. ayet Rahman suresinde. İstahibiyesiniz. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bir hesaba göre hareket ediyor. Devam ediyor. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler Allah'a. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adalette tutun ve eksik tartmayın. Şimdi Allah bize diyor, yani gökyüzüne bak.
O muazzam sistem.
Evet, orada bir denge var. Ölçüsü al o şey dengeyi, değil. Ölçüyü ve dengeyi hayatına uygula. Yoksa yani böyle gökyüzüne bakıp da ya Allah'ım ya Allah'ım ya senin kudretinin haddi hesabı yok. Ne güzel denge ve ölçü koymuşsun demek gerekli ama yeterli değil.
Yeterli değil.
Allah diyor ki bak ben sana orada örneği verdim. Al sen onu nereye uygula? Hayatına uygula. Dengeyi, ölçüyü hayatına taşı yani.
Çok güzel hocam.
Şimdi mesela ay olmasa ne olur? Ay olmasa dünya, geçen programda bahsetmiştik, Merkür gibi oluyor. Dünyanın boyuna hafif eğik. Bu sayede şey ortaya çıkıyor, mevsimler.
Hocam hafif eğik deyince aklıma bir sufi şeysi geldi. Yani demek evet. Dünya biraz sufi, boynu bükük.
Evet, evet, evet.
İlk başta olsaydı biz de yaşayamazdık mı demek istiyorsunuz hocam?
Aynen öyle.
Hocam biraz yani, çok sufiye de yorum oldu ama.
Yok öyle ama yani ay bize tevazuyu öğretiyor yani bu sayede. Ama o tevazunun sonu sayesinde 4 tane mevsim sahibi oluyoruz yani. Dolayısıyla o gökyüzündeki dengeye bakmak lazım. O dengeyle birlikte.
Hocam demek ki bunları anlamak için de ilim sahibi olacağız ki şükrümüz artsın.
Kesinlikle.
Yani şimdi bunu bilmesek, ay orada kocaman bir cisim.
Tabii tabii.
Gökyüzünde.
Evet.
Siz demiştiniz ama hocam sanki yani o taşlayıp şeyinizde okumuştum sizin hayat hikayenizde.
Evet. Ha, ayı düşürüp taş atıyorduk, düşürüp
top oynamak
için istiyorduk biz yani.
Hocam bu da güzel bir şeymiş, hoşuma gitti yani. Şimdi ne işe yaradığını bilmezseniz, hocam Mevlana da bunu çok güzel şey yapıyor.
Evet.
Bir fakir karı koca hikayesi var bu ilk ciltte. Açlıktan diyor, gökteki ayı ekmek zannedip onu yemeye kalkıyorduk gibi. Mevlana da çok güzel böyle bir teşbihte bulunmuş.
Eyvallah. Şimdi bazıları şey diyor hocam. Şimdi Sufile Terapist'in Facebook sayfasında İmam Gazali'nin bu 10 tane faydası, gökyüzünü seyretmenin 10 faydasını yazdım da. Bazıları da şey diyor, ama diyor yani ben bakıyorum öyle bir şey olmuyor bende. Olmaz çünkü sen gökyüzüyle ilgili bir belgesel izlememişsin, bir kitap okumamışsın. O gökyüzündeki, o gökyüzündeki kudreti, azameti, zarafeti bilmiyorsun ki.
İlim sahibi değilsin.
Değilsin yani. Şimdi şeye gidiyoruz, köye gidiyoruz, bakıyorum eskiler yerden bir sürü şey topluyor. ot topluyor.
Faydalı otlar.
Ya bize göre hepsi ot, tamam mı? Ne yapar? Sığır yer yani, tamam
hiçbir
mı?
Hiçbir faydası yok.
He, ama bakıyorsunuz o otlardan sonra sofraya bir yemek geliyor ki tadına doyum olmaz
hocam,
yani.
Onun dışında kansere tedavi geliyor.
Evet.
Bilmem ne hastalığına tedavi geliyor.
Aynen öyle.
Güzel çaylar, meşrubatlar yapılıyor. Yani Allah'ın otu diyorsun.
Yani.
Geçiyorsun.
Şimdi eczaneye gidelim. Şimdi bakıyoruz nedir bizim için? İlaç. Ya hadi kullan bakalım.
Kutu kutu ilaçlar.
He, kullan. Çoğu sana zarar verir. Niye? Hangisinin sana uygun olduğunu orada bir doktor, eczacı söyleyecek yani. Şimdi sen gökyüzünü seyrediyorsun ama gökyüzünün G'siyle ilgili bile bir bilgin yok. Bir kültürün yok. O zaman yani bilmek gerekiyor yani.
Hatta hocam ben şuna yanarım. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kadar gök cisimlerine, güneşe, aya, yıldızlara yeminler edilmiş.
Evet.
Allah diyor ki dön bak diyor. Bir eksik var mı gökyüzünde diyor. Buna rağmen biz dönüp bakmamışız.
Evet.
Gerçi o kafirlere
veya zamanında bakmışız da sonra.
Hocam başlangıçta bakmışız.
Evet. Yani
ilk bu yapılan işte şey binaları bize daha önce yapılmış. Bize daha çok
rasathaneler. Rasathaneler.
Evet. Ama daha evet. Sonra.
Takı Yüttün Rasid'in mesela kurduğu rasathane mesela hocam. Eş zamanlı olarak Avrupa'da kurulan bir rasathane vardı. Teknolojik olarak ondan daha üstün idi. Ama zamanla biz rasathaneyi çeşitli dedikodular, söylentiler, bazı problemler çıktıktan sonra bizimkiler rasathaneyi yıkıyor ama orada rasathane devam ediyor ve ardından Kepler ve Kopernik gibi büyük şeyler, astronomlar çıkıyor.
Hocam şimdi biraz nimetleri şey açtık. Yani nimet nedir? Çünkü nimetin ne olduğunu bilmeyince dediğim gibi yani zehiri Mevlana bunu çok güzel hocam şey yapıyor. İnsan diyor gece karanlıkta bir yerde altın zanneder. Çuvala doldurur.
Evet.
Bütün gece zorlu bir yolculuk. Sabah açar bakar ki çuvala kaya doldurmuş taş parçaları.
Hmm.
Yazık değil mi yani o kadar çektiğin zahmete. Şimdi birincisi hocam hem dünyada faydalı hem ahirette. İlim ve güzel ahlak.
Evet.
Yani ilim işte biraz önce ilk bölümde konuştuk yani. Gökyüzüne bakıyorsunuz bir şey anlıyorsunuz ama
evet.
İlim sahibi değilseniz yerdeki otlar da size bir şey söylemiyor. Gökteki yıldızlar da size hiçbir şey söylemiyor. Şimdi bir gemici hocam gökyüzüne bakıyor. Eski zamanları düşünelim.
Evet.
Yolunu buluyor. Siz de bakıp yolunuzu kaybediyorsunuz.
Evet.
Şimdi onun gibi. İkincisi, dünya ve ahirette zararlı olan şeylerdir. Cehalet ve kötü huy gibi. Şimdi hocam yani ülkemizde Allah'a şükür biraz ilimle alakalı fena değiliz. Herkes bir üniversiteye girme kaygısında falan. Eksimiz illaki var. Hani manevi konularda eksimiz var. Maddi ilimleri öğreniyoruz ama onları dengeleyecek maneviyat tarafımız eksik ama. Bu hocam bir de faydasız ilim denen bir şey var. Bu da cehaletin bir cinsi.
Evet.
Öğreniyorsunuz ama hiçbir ne dine faydası var. Buna bizim sufiler malayani diyorlar hocam.
Evet.
Tarifi de şudur malayani'nin. Ne dine faydası var ne dünyaya. Hani bir meslek öğrendik. Yani ayakkabı tamircisiyiz. Cennete işe yaramayacak gerçi ayakkabı tamircisi olmak ama dünyada faydası var.
Evet.
Şimdi öyle şeyler var ki hocam bazı eğlence sektörleri. Hiçbir fayda. İnsanlara boş vakit geçirtmekten başka bazı spor dalları. Yapanlara söylemiyorum ama sadece onun meraklısı olup peşinde gidip işte hocam Star Wars çıkıyor adamlar mesela. Herkes geceden kuyruğa giriyorlar insanlar. Hayalleri yani bütün ömürleri hayal peşinde geçen. Hocam geçen güzel çok güzel bir tabir duydum. İngilizce bir şey dinliyorum. Ne diyor ona? Koltuk patatesi. Hocam obezitenin artması sebep bu. Adam açıyor sabah televizyonu. 15 saat televizyon seyrediyor.
Of.
Ve tek yaptığı işte kola ve çips veya ne bileyim diğer zararlı... Gıdalar abur cubur dediğimiz Türkçe'de onları tüketiyorlar. Ve 200-250 kiloluk insanlar hocam şu anda Amerika'da bayağı yoğunlukta. Ben korktum. Korku filmi gibi bir yere gittim. Otobüs durağında falan meğer bunlar çok araba kullanamadığı için bunların bir kısmı.
He.
Ve bunlar çok dışarıdalar. Bizdeki gibi içeride de değiller.
He.
Çok sayı. İnan hocam korku filmi gibi korktum. Yani devler şehrinde gibi hissettim kendimi. Çünkü cehaleti satın alıyorsunuz. Yani hocam bu da bugün hakikaten gençlerimiz maalesef faydalı ilim. Çünkü Peygamber Efendimiz faydası ilimden sana sığınırım ya Rab diyor. Yani cehalet deyince sadece öğrenmemek değil.
Evet.
Öğreniyorsun ama içi boş şeyler öğreniyorsunuz. Hani hocam bir padişah her sene yarışma yaparmış.
Evet.
Adam birisi gelmiş hocam eline bir iğne atmış. İğneyi ağaca saplamış. Halat yani ipliği de böyle halat gibi sallayıp elinden bir atmış. İğnenin deliğinden geçirmiş.
Geçir.
Padişah çok hoşuna gitmiş. Demiş. Al şu 40 altını 100 altını neyse mükafatı. Bunu yapmak için demiş ne kadar vakit harcadın? 10 sene deyince şu adamı 100 sopa vurun demiş. Demiş ya padişahım yani anladık 100 altını verdin. Hani ilginç bir maharet.
Evet.
Ama niye bu 100 sopa? Ya demiş bir demiş böyle boş bir şey için 10 sene vakit harcanır mı? Hocam ne dersiniz? Bugün de böyle bu tür değişik şeyler yok mu?
Şimdi bu konuda Alexis Carrel'in İnsan Denen Meçhul kitabı aklıma geldi. Evet. Alexis Carrel şunu söylüyor. İnsanla ilgili o kadar çok bilim uğraşıyor ki. Fakat bu bilimlerin elde ettiği bilgiler o kadar ayrıntılar arasında kayboluyor, gidiyor ki insan kayboluyor. Bunlar arasında çıkartıp işte insan budur diyemiyoruz. Modern bilimin en büyük problemlerinden bir tanesi hayatın esasıyla ilgili olmayan çok lüzumsuz ayrıntılara dalıp gitme, dallanmak yani. Şimdi böyle bir durumda bir bilgi üretiyorsunuz iyi ama mesela diyelim ki çok özür işte 80 yaşın üzerindeki eşcinsellerin yaşam doyumu üzerine bir yüksek lisans tezi yaptırabilirsiniz. İyi de dünyada 80 yaşın üzerinde kaç tane eşcinsel var? Yani acaba öncelikli konumuz bu mudur?
Eyvallah.
Ama sonuç olarak format itibariyle bunu bilime uydurabiliyorsunuz. Artık gelinen nokta da akademi dünyasındaki bilgi üretimi geçenlerde emanetini teslim etti ya Stephen Hawking şey diyor. Yani önümüzdeki zamanlarda artık doktora tezlerini sadece jüri okuyacak diyor.
Kimse okumayacak.
O kadar çok doktora tezi yapılacak ki diyor. Kimse ilgilenmeyecek yani.
Hocam tam yeri gelmişken bir konuya da girmek istiyorum. Tabii. Faydasız ilim. Şimdi hocam bu WhatsApp'lar falan öyle yaygınlaştı ki. İnsanlar yani hepimiz bu hocam bazen kurbanda oluyoruz maalesef. Gece 11'de yatacaksınız. Bir video evet. gönderiyor arkadaşımız. Tamam belki faydalı ama gecenin o saatinde faydalı değil.
Değil yani.
İnsanı merak edip açıyorsunuz hocam. İşte falanca ülkedeki mazlum bir tamam çok hoş çok iyi de. Bu adamın şimdi yatıp uyuması lazım. Sabah işine gitmesi lazım.
Evet.
Ya lüzumsuz. Geçen hocam çok hoş bir şey oldu. Bir kardeşimiz diyor ki WhatsApp grubunda. Lütfen diyor buranın bir amacı var bu. Yani bir haberleşmek için hocam. Talebeler evet. haberleşmek için bir şey var. Ödevleri söyleyeceksiniz. falan filan. İşte orada işte Ramazan mübarek olsun. Cuma mübarek olsun falan filan. İşte hastayım dua edin. Hocam 40 kişi birden alaşfalar versin diyor.
Diyor.
Ya bütün gün okusanız inanın vakit yetişmeyecek. Şimdi birisi demiş ki ya lütfen diyor burada bundan sonra amaç dışı paylaşım yapmayalım. Hani dedik ya biraz önce amaç dışı kullanım geçen haftalarda. Birisi hocam çok haklısınız Allah razı olsun iyi fikir. Birisi hocam gerçekten çok iyi fikir. Şimdi hocam meselede bir kaya var. Yani boş konuşmak ve şeyle alakalı. 3-4 kişi namaz kılıyorlarmış. Birisi dışarıdan gelmiş demek ki fark etmemiş namaz kıldıklarını. Selamünaleyküm demiş. Bir tanesi boş bulunmuş herhalde. Aleykümselam. Hemen demiş ki yanındaki dürterek namazın bozuldu demiş. Namazda konuşulmaz demiş. Yanındaki dürtmüş.
O da namaz kılıyor
herhalde. Ya demiş sen de namaz kılıyorsun demiş senin namazın bozuldu. Bir yanındaki demiş ki Allah'tan ben size hiç karışmadım demiş benim namaz bozulmadı demiş. Şimdi hocam ya birbirlerimizin vakitlerinde boş çok faydalı bir bilgiyse hocam ben size paylaşabilirim. Yani
evet.
ilgi şeylerimiz örtüşüyor. Ve ben biliyorum ki bu bilgi Ali Rıza hocamın çok işine yarar. Veya Süleyman Hoca bunu derste kullanır.
Evet.
Bunu paylaşalım. Olmadık bir bilgi, bir komik atıyorum. Hindistan'da bir adam arabaya bilmem ters binmiş. Çin'deki bir adam bilmem evinde bilmem deve besliyor. Ya bana ne? Benim için hiçbir faydası olmayan bilgi bunlar. Hocam o kadar bilgi kirliliği var ki bugün.
Evet, evet.
Bu sefer ne oluyor hocam dediğiniz gibi. İnsan kendisiyle alakalı faydalı bilgileri. Mesela hocam örnek vereyim. Çocuk anne bir şey ver diyor. Git başından diyor annesi. O anda olmadık Çin'deki bir evinde deve yetiştiren adamın şeyini merakla videosunu seyrederken hocam hani onu evet. attım kafada öyle bir şey yok hocam da hani olmadık şeyler oluyor ya böyle internette. Hocam gazeteyi açıyorsunuz öyle bir başlık atıyorlar ki çok önemli bir haber. İşte şu olmayanlar ne arabasında şu olmayan yandı diyor mesela hocam. Ya diyorsun benim de arabamla acaba o eksik olabilir mi? Okuyayım, açayım haberi okuyayım diyorsun. Ya hiçbir faydası alakası olmayan bir haber.
Evet.
Ya bunu gazeteciler falan çok yapıyorlar. İnanın hocam bunlar kul hakkıdır. İnsanları zaten bu biliyorsunuz WhatsApp'lar falan merak duygusunu çok kullanıyorlar. Hocam böyle bir yani İmam Gazali dedi ya şimdi dünya ve ahirete faydası olmayan şeyler cehalet. İkincisi kötü huy hocam.
Evet.
Bir de hocam kötü huy meselesine girelim. Yani kötü huylarımızı deşifre edip onları terapi etmek, tedavi etmek gerekmiyor mu?
Şiddetle yani çünkü o kötü huy insanın kendine de zarar. Çevresine de zarar. Yaşamdan tat almanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi o. Yani kötü huy dediğiniz zaman tabii şey yani ahlakın alanına giriyor ve orada kötü huyların şeyi yok. Haddi hesabı yok. Diyelim ki gösterişçilik, büyüklenmecilik, yani bunlar çekemezlik, haset, yani bunlar insan ilişkilerini de darma duman eden şeylerdir yani.
Hocam dün çok güzel bir kitap karıştırdım. Batı'da yazılmış bir kitap. Şimdi karı kocanın hocam 3 dakikalık sohbetine bakarak bu evlilik ne zaman bitecek onun tahmini yapıyorlar. %95 doğru çıkıyor. Nasıl diyeceksiniz? Adam akşam eve gelmiş. Eşi yemek pişirmiş diyelim ki. Çay kahve yapmış. Sofrayı kurmuş. Ya bu ne biçim sofra canım? Sen de hep yemekleri geç pişiriyorsun. Bak yine tuzunu katmamışsın yemeği. Ya böyle çay mı olur? Değil mi az? Diye bir sohbet geçiyorsa hocam. Yani negatif konuşmalar geçiyorsa. %95 bu evlilik bitiyor. Hocam adamlar tahmin yapıyorlar. %95 ile ölçüm yapıyorlar. Bunu anlatayım, nasıl ölçüm yapıyorlar biraz sonra. Tam tersi. Ya hanım Allah senden razı olsun. Ne güzel yemek. Bu kadar yoğun günü içinde bana salta yapmışsın, yemek yapmışsın. Teşekkür ederim. Çay da harika olmuş. Gerçi balkonda hani işte veya akşamsa yıldızlara bakarak seyredelim. Denen evlilik hocam bitmiyor. Bu evlilikler sona ermiyor. Teşekkürüm. Konumuz şükür ya hocam şimdi. İnsana şükür etmeyen evlilik bitiyor hocam. Hocam deney yapmışlar. Çok ilginç battılar yani biliyorsunuz. Çok böyle sosyal deneyler yapıyorlar. Şimdi bir üniversitenin 10 bin tane mezunu var. 5 bin ayrılır hocam şimdi bunları. Eşit gruplar. Hepsi hemen hemen aynı statüde insanlar. Aynı eğitim biliyorsunuz. Aynı sosyal çevrenin insanı bunlar. İlk 5 bine diyorlar ki Sayın Bayzan, okulumuzun yapılmakta olan binasına katkınızı bekleriz. Bitti. Hiçbir teşekkür yok. Soy isminizle size soğuk bir ifade. Sayın Bayzan. İkinci mektup çeşidi. Çok kıymetli Süleyman hocam. Veya çok kıymetli Ali Rıza hocam. Siz fakültemize her zaman katkıda bulundunuz, destekte bulundunuz. Yine size bir ufak vazife düştü. Okulumuzun, fakültemizin işte şu binası, kütüphanesi efendim yenilenmesi gerekiyor falan filan. Güzel tatlı bir mektup. Sizden yardım bekliyoruz. Hocam, teşekkürsüz, soğuk ifadeyle başlanan ilk 5000'den büyük kısmı cevap bile vermiyor. Bırak para vermeyi. Hani sen der ki ya kusura kalmayın imkanım yok diye dönüş yaparsınız yani nezakettir değil mi?
Evet, davete, evet, bir evet. Şeye.
Büyük kısmı hocam cevap bile vermiyor. Tenezzül etmiyor. Kızıyor çünkü. Soğuk bir ifade. Teşekkür yok. Diğerler hocam tam aksine. Hepsi ciddi bağışta bulunuyor. Hepsi güzel dönüşte bulunuyor. Hocam insanlar bile yani şükür, teşekkür diyelim biz buna. Şükür Allah'a yapılır. Teşekkür aynı kökten gelir biliyorsun. İnsana evet. Teşekkür edilir. Allah'a teşekkür edilir mi? Edilir yani de. Biz Allah'a şükür şeyini kullanıyoruz, istilahını. Yani hocam şükür öyle bir şey ki teşekkür insana ilişkileri canlandırıyor. Olmadığı zaman ilişkileri bitiriyor. Bir hadis-i şerif var hocam. Ben oradan size sözü bırakacağım. Kim insana teşekkür etmezse Allah'a şükretmiş olmaz.
Evet.
İnsana teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz.
Hocam aklıma şey geldi. 2014'te Türkiye'de çok ilginç bir intihar oldu. Hatırlarsanız Mehmet Pişkin diye
evet.
Bir yazılımcı intihar etti. Fark şuydu, sosyal medyada bir intihar temalı veda videosu yayınladı.
Maalesef çok acı.
Sonra intihar etti. Şimdi ben onun o videosunu birkaç kez izledim baştan sona. Şimdi hali vakti yerinde, işi gücü var. Sevdikleri var, sevenleri var.
Hastalığı yok ciddi belki.
Yok, para kazanıyor. Kız arkadaşı, sevgilisi artık kendi denkleminde kendisi ne ifade ediyorsa. Var, kendi denkleminde var. Şimdi orada bir cümle kullanıyor. Cümle şu, aynen okuyorum cümleyi. Aslında çok güzel hayat yaşadım. Ama yaşamaya dair istek ve motivasyonumu kaybettim. Bu kısır döngüyü kırmak yönünde umudumu da kaybettim. Şimdi derinlemesine baktığınızda, şimdi bu Mehmet Pişkin'in sahip olduğu şeyleri elde etmek için insanlar ne kadar mücadele veriyor? Kendisi ne kadar mücadele verdi? 12 yıl ilkokuldan lise son sınıfa kadar okudu. 4 yıl en azından üniversite okudu, 16 yıl. Bu noktaya gelmek için belki 20 yıl savaştı. Ama savaştınız, çabaladınız, bütün enerjinizi harcadınız da kıymetini bilmediniz mi? Ne oluyor hocam? Şükürsüzlük umutsuzluğu da doğuruyor. Yani ikisi arasında bir şey var. Bir korelasyon var yani, bir ilişki var. Aynı şey değil ama ilişki var. Şimdi bakıyorsunuz hocam, umutsuzluk aynı zamanda bir ruhsal yıkım demek. İnsanın bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağışıklık sisteminin çökertilmesi demek, beden sağlığının da risk altına girmesi demek yani.
Hocam bir psikolog diyor ki, teşekkür etmek, insana enerji verir.
Evet.
Energize diyor hocam İngilizcesi. Heals diyor, insanı tedavi eder. Ve insan hocam sosyal yapar.
Evet.
Siz geçen hafta bunu söylemiştiniz.
Yani evet, evet, evet.
Kişi, çevrem yok. Nankör adamsın. Arkadaşlarına teşekkür etmiyorsun. Yaptıkları iyilikleri görmüyorsun. Böyle bir adam hocam kim dost olmak ister ki? Ben de hatta hatırlarsanız Mevlana'dan, Mesnevi'den bir söz vermiş, söze katkıda bulmuştum.
Evet.
Demiştim ki, evladım sen mis gibi ol ki herkes seni diyor başına gözüne çalsın.
Evet.
Sakın ha, affedersiniz idrar gibi olma diyor.
He, o herkes zaman da herkes kaçar yani.
Şimdi hocam şükretmeyen bir insan, hatta geçen bir hocamız herhalde Erol Göke hocamız kullandı, benim çok hoşuma gitti. Nankörlük ve teşekkürsüzlük, hatta mutsuzluk diyor hocam.
Evet.
En büyük ahlaksızlıktır. Yani Allah sana yıldızları, kainatı, yeryüzünü, gökyüzünü sana vermiş. Seni misafir ediyor bu yeryüzünde. Sen diyorsun ki ya Rabbi beni niye yarattın? Bu yıldızlar niçin burada? Böyle nankör bir bakış açısı. Hiçbir evet. nimete teşekkür etmiyorsun. Böyle bir hocam yaşantı hakikaten insana
niye,
manasız.
Neye sebep oluyor işte hocam? Viktor Frank logoterapinin öncüsü önemli bir isimdir. 1997'de ölmüş, daha yakın sayılır yani. Varoluşsal boşluk diyor buna. Ne oluyor? Varoluşsal boşluğa düşüyor. Telafi etmenin yolu ne oluyor hocam? Telafi etmenin yolu da bu defa tüketim kültürü oluyor. Yani çalışıyor, çabalıyor, bir şeyler elde ediyor fakat bir anlam elde edemiyor oradan. Bunu neyle elde etmek istiyor bu defa? Zevk, sefaat, eğlence ve tüketim kültürüyle elde etmeye çalışıyor. Ama karşılığını gene bulamıyor yani.
O zaman şöyle diyelim hocam. Bu ilk Gazali'nin nimet demişti ya. İlim ve güzel ahlak elde edemeyince, evet. hikmeti yakalayamayınca bu sefer var olmak için arabasıyla var oluyor.
Evet.
Eviyle, işte kariyeriyle var olmaya çalışıyor. Halbuki bunların hiçbir gerçek manada bir varoluş değil.
Çünkü onlar onu şey etmiyor. Asıl derdine derman olmuyor. Kierkegaard var, ünlü varoluşçu filozof, şey diyor işte, en son insan umutsuzluk demine geliyor. Umutsuzluk dediğin ise ölümcül bir hastalıktır yani. Descartes düşünüyorum öyleyse varım diyordu. Bu yeni insan modeli de tüketiyorum öyleyse varım. Arabam var öyleyse varım. Geziye gidiyorsam varım. Sosyal medyada varsam varım, yoksa yokum.
O zaman hocam bugün sohbetimizi şöyle bağlayalım bence bir şükür bağlamında. Etrafımdaki nimetlerin farkındaysam ve onlara teşekkür ediyorsam ben varım.
Eyvallah, eyvallah.
Eşime, aileme, öğretmenlerime, büyüklerime, akrabalarıma, anama, babama, onların farkındaysam, onların katkılarının tabii ön başta Rabbimiz yani.
Eyvallah.
Yani Rabbim beni yaratmış, sağlık, afiyet vermiş. Bunun farkındaysam ve teşekkür ediyorsam ben varım. Yoksa var olmanın zaten de bir manası da kalmıyor hocam esasında. Ne dersiniz?
Evet, yani sonuçta insan kendini zehirliyor. Kendine yabancılaşma dediğimiz olay bu. Yani insanın insan olmaktan, ve kapitalizm bunu destekliyor. Harari'nin Yahudi akademisyen Homo Deus kitabında işlediği temada olduğu gibi kapitalizm zaten büyük bir dijital ve sayısal verilerle beraber insana elinde bir şeye dönüştürmek istiyor. Kuklaya dönüştürmek istiyor.
Belli oranda başarılı değil mi hocam?
Belli oranda. Mesela diyelim ki sosyal medyada her şeyinizi açık ettiğinizde, sosyal medyayı diyelim ki bir kürsü olarak da kullanabilirsiniz, bilgi alışverişi. Ama siz orayı aynı zamanda kişisel yaşamınızın da bir görüntüsü olarak, hani eskiden vardı biri bizi gözetliyor programı, bir ev ortamında insanlar toplanıyor ve maalesef. Hiç durmadan bunlar şey altında.
Bu biraz daha büyük bir şey. Kafeye gidiyorsunuz, resminizi koyuyorsunuz.
Evet.
Falanca kafede
ama
işte.
Ne oluyor mesela, algoritmalarla birlikte sizin bütün ilgilerinizi, zevklerinizi, meraklarınızı ve ondan sonra manipülasyonlar başlıyor yani.
Hocam daha kötüsünü söyleyeyim size.
Evet.
Bu bazı hırsız vatandaşlar yaz tatili gelince Facebook'u takip ediyorlar. Çünkü her vatandaş ben şu anda diyorum falanca deniz kenarında ailemle çoluk çocuk beraber harika
güzel.
Tatil yapıyorum.
Güzel.
Şimdi hocam bir insanın ismini bulduktan sonra tatil yaptığını biliyorsunuz. Onun ev adresini bulmak çok zor değil. Modern teknoloji, telefonundan falan filan buluyorlar. Ertesi gün vatandaş geliyor tatilden. Güzel bir tatil geçirmiş ama ev bomboş.
Evet.
Adam kamyonu tutup getirenler var hocam.
Geçen yıllar bir milletvekilinin yolu kesilmişti hocam teröristler tarafından.
Çünkü
sosyal medyadan şey yapmış, yer bildirimi yapmış ve gideceği güzergahla ilgili bildi.
İşte hocam boş bilgi paylaşmak insanın hayatına,
evet.
canına, malına, kaybına sebep olabiliyor.
Ya oraya bir fikir platformu yap ama orayı işte bütün kişisel verilerini oraya verdiğin zaman o da seni istediği gibi kullanacak ki malum sosyal medya üzerine şey yapıyor. Kişiye özgü reklam yapıyor. Mesela siz diyelim ki hasbelkader ihtiyacınız oldu, bir ayakkabıyla ilgili tarama yaptınız Google'da.
Altay hocam ayakkabı.
Sosyal medyada bakıyorsunuz ki hop hiç durmadan sizin ekranınıza şey getiriyor.
Ayakkabı reklamları geliyor.
Niye? Google'la işbirliği halinde senin verilerini...
Hocam daha kötüsü de var. Ortam dinlemesi yapıp yani Google'dan aramasanız bile... Yani biz sizinle ikimiz hep oturup mesela diyelim ki ev arsa lafı yapıyorsak ya bir evet. arsa alsak işte İzmit'ten. Bir bakıyorsunuz hocam sizi o arsa kelimesini yakalıyor mesela. Bu sefer size devamlı arsa, bahçe, tarla şeysi geliyor. Hocam şimdi ikinci demiştik ki cehalet ve kötü huy. Demek ki hocam bunlar da olmadık bilgiyi paylaşmak da cehaletin ve kötü huyun göstergesi.
Alası evet alası. Şu anda öyle.
Hocam çok güzel bir şey de vardı ama bunu artık haftaya, önümüzdeki hafta inşallah o konuya gireceğiz. Dünyada karlı ve fakat ahirette zararlı olan şeylere gireceğiz inşallah. Üç ayırmıştı. Muhterem dinleyicilerimiz Ali Rıza Bayzan hocamızla güzel bir sohbet yaptık burada şükürle alakalı. Ama vaktimiz burada sona erdi. Önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
Allah'a ısmarladık.